Ayrım 85.
Sayfa 615. TBMM 1. dönemde 1920-1923 338 kanun çıkarmıştır. Tümünün adı ve konusu 1. devre umumi fihristinde var. Dipnot, sayfa 63-78 TBMM yayını Ankara 1962. Aralarında böyle bir kanun yok. C. Bu olmayan kanuna dayanılarak bu gruba dolayısıyla Mustafa Kemal'in 5-10 adamına meclisin vazifesinin bittiğine hükmettiği an onu feshetme selahiyeti verilmişmiş. Masal içinde masal. Ne aslı var bunun ne faslı. Meclisin nasıl yenilendiğini aşağıda göreceğiz. Çünkü İngilizlerin Lozan'da sıkıştırması üzerine hilafeti ılgaya yönelecekti. Ancak 1. meclisin bunu yapmasına imkan yoktu. O halde hazırlanan mekanizma işletilerek meclis yenilenmeliydi. Nisan 1923 başında meclis yeni seçimler için tatil edilmiştir. Hilafet sayfa 262-265. Bu iddianın ilk bölümünü daha önce dinlemiş ve uyduruk olduğunu görmüştük. Gelelim ikinci bölümüne. A. TBMM 1. dönemi ve o dönem milletvekilliği sonsuza kadar sürecek değildi elbette. Bir gün seçimlere gidilecekti. Bu ihtiyaç ve isteği belirten ilk gösterge müdafaa-i hukuk grubuna değil, ikinci gruba mensup 3 milletvekilinin verdiği seçim kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 25 Kasım 1922 günlü kanun teklifidir. Dipnot: Süleyman Necati Erzurum, Selahattin Köseoğlu Mersin, Emin Samsun, öneri layiha komisyonuna gönderilir. Komisyonun raporu 22 Aralık 1922 birleşiminde okunur, görüşülür ve teklifin anayasa komisyonuna gönderilmesi kararlaştırılır. Zabıt Cerideleri 25. cilt sayfa 90-159-64. Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili olarak Aydın Milletvekili Esat Hoca ve arkadaşları tarafından verilen 102 imzalı teklif ise 1 Nisan 1923 günü gündeme alınır. Görüşülür ve o gün kabul edilir. Zabıt Cerideleri 28. cilt sayfa 283-293. Tek bir milletvekili bile seçimlerin yenilenmesine karşı çıkmamıştır. Meraklısı tutanakları inceleyebilir, bazı milletvekillerinin konuşmalarından alıntılar. Ziya Hurşit: İtiraz eden yok, teklifi müttefikan yani oy birliğiyle kabul ediyoruz. Sayfa 286. Hüseyin Avni: Buna yani seçim kararına ben mukaddes karar diyorum. Tecdid-i intihaba yani seçimlerin yenilenmesine müttefikan karar veriyoruz. Halkın hükümete daha sıkı sarılması için tecdid-i intihab yani seçimlerin yenilenmesi üzerimize farzdır. Sayfa 287-288. Hakkı Hami, Sinop: Bu karara kararı mukaddes denilmesini teklif ediyorum. Sayfa 291-293. B. Meclis seçimlerin yenilenmesine oy birliğiyle karar verir ama 16 Nisan 1921'e kadar çalışmalarına devam eder. Yani tatil edildiği de doğru değildir. 16 Nisan günü ikinci oturum çoğunluk sağlanamadığı için açılamaz. Toplantı 21 Mayıs'a bırakılır. O gün de çoğunluk sağlanamaz ve birinci dönem bir karara bağlı olmaksızın fiili olarak sona erer. Zabıt Cerideleri 29. sayfa 240. İkinci dönem çalışmaları 11 Ağustos 1923 günü başlayacaktır. Mısıroğlu Şeyh Saffet Efendi'nin verdiği hilafetin ilgası ile ilgili teklifin gerekçesi için şöyle yazmaktadır: Aman ya Rabbi, bu kadar aşikar yalanlara şeyh ünvanlı bir adam nasıl cüret eder? Hilafet sayfa 317. Dipnot: Mısıroğlu hilafetin ilgasını teklif eden Şeyh Saffet Efendi ile teklifi savunan fıkıh usulü müderrisi, profesörü Seyit Bey'i ve konuşmalarını şu zarif kelimelerle değerlendiriyor: İnsanın gayri ihtiyari çüş diyeceği geliyor. Herze, şeyh ünvanlı soytarı, herze vekil, iddiatçı meddahı, bozuk adam, zavallı, uşak, melunane konuşma. Hilafet sayfa 317-346. Bu ifadeden yola çıkarak ben de sözümü şöyle bağlamak istiyorum: Aman ya Rabbi, bu kadar aşikar saptırmalara bir hukukçu nasıl cüret eder? Cumhuriyetçiler saltanat gibi hilafeti de kaldırmaya karar vermişler ve kararlarını uygulamışlardır. Bu kararı destekleyen ve doğru bulanlar olduğu gibi beğenmeyen ve yanlış bulanlar da olabilir. Mısıroğlu ve arkadaşları konuya yakışır bir üslupla bu kurumun din açısından önem ve değerini ciddi kaynaklara dayanarak anlatabilir, bu kararı verenleri eleştirebilirlerdi. Böyle yapacaklarına ta Sofya'ya kadar uzanan gerçeklere aykırı türlü türlü senaryolar yazıyor, masallar uyduruyor, belgeler icat ediyorlar. Bu uydurmalar, kaydırmalar, saptırmalar, çarpıtmalarla ne gerçekler değişir ne de Mustafa Kemal'in temsil ettiği düşünceler. Tersine bu düşünceler daha da güçlenir ve keskinleşir. Bir gün bu senaryolar, masallar, icatlar yüzüne aralarında hiçbir asgari müşterek bulunmayan, uzlaşamaz, anlaşamaz, bir arada yaşayamaz iki kitleye bölüneceğiz. Gidiş o gidiş. Ya sonra? 3. Kazım Karabekir konusu. 3.1. Kazım Karabekir ve kitapları. Milli mücadeleye hizmeti geçmiş ağırbaşlı çalışkan bir asker, seçkin bir vatanseverdir. İstanbul'a geldikten sonra sürekli doğuya gitmek istediği, bunu birçok kişiye söylediği, bazı kimseleri Anadolu'ya geçmeye teşvik ettiği, doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi halinde direnmeyi düşündüğü doğrudur. Silahları İngilizlere teslim etmemek için birçok önlem alır, kol ordusunu bir Ermeni saldırısına karşı hazır tutar. Mustafa Kemal askerlikten istifa ettiği halde kol ordusunun eskisi gibi emrinde olduğunu söyler. Dipnot, İsmet İnönü şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa'nın bu hareketinden bana çok teşekkür ve minnet hisleriyle bahsetti. Geçmiş zaman içinde kendisine kuvvet ve cesaret veren en mühim hadisenin bu olduğunu anlattı ve Kazım Paşa'ya müteşekkir olduğunu söyledi. Hatıralar 1. sayfa 179. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni 22 Ocak 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir'in komünist olduğunu, kendisine memlekette komünist örgütü kuracağını söylediğini ileri sürer. Mustafa Kemal Hüseyin Avni'ye karşı Karabekir'i şiddetle savunacak ve şöyle diyecektir. Karabekir Paşa gayet zeki, üstün ahlaklı, namuslu, fevkalade iyi huylu, namuskar, müdebbir yani tedbirli bir adamdır. Tarihe geçecek onun yaptığı işler. Gizli Celse Zabıtları 1. sayfa 335-337. Karabekir de Mustafa Kemal'in tutuklanmasını isteyen Harbiye Nezaretine Mustafa Kemal'i şöyle anlatır. Memlekette namusuyla hidemat-ı güzide-i askeriye ve vatanperveranesiyle tanınmış ve bütün askerlerinde pek ziyade hürmet-i mahsusatını kazanmış bir zat. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 75. Kars ve çevresinin ana vatana katılmasını sağlar. Batı cephesine zaman zaman birlik ve silahı yollar. Bu arada binlerce kimsesiz çocuğu toplayarak hepsinin bakımını ve eğitimini sağlar. Bunlardan dolayı sonsuza kadar saygıyla anılacaktır. Ama zamanda Mustafa Kemal ile aralarında görüş farklılıkları belirir. Yolları ayrılır ve Karabekir iktidarın uzağına düşer, devre dışı kalır. Dipnot, Orgeneral Asım Gündüz şöyle diyor, özet. Karabekir sevdiğim bir arkadaşımdı. Onda garip bir düşünce ve endişe vardı. Ona göre sonradan milli mücadeleye katılanlar hemen öne geçmişler, her şeyi ellerinden almışlar. Mustafa Kemal Paşa ile aralarını açmışlardı. Karabekir bu düşüncesini sık sık tekrarlamıştır. Sınıf arkadaşı, sevdiği hem de çok sevdiği İsmet Paşa bile can düşmanı oluvermişti. Yıllar sonra Atatürk'ün ölümünü takiben İsmet Paşa kendisini meclis başkanı seçtirince düşünceleri ve konuşmaları tamamen değişmişti. Karabekir yaptığı hizmetlerin karşısında Mustafa Kemal Paşa'dan daima bir başvekillik beklemiştir. Ona bu fırsat bir defa da çıkmıştı. Mustafa Kemal Paşa başvekillik için Fethi Bey ile Karabekir Paşa arasında bir tercih yapma işini Mareşal Fevzi Çakmak'a bırakmıştı. Fevzi Paşa gerek Fethi Bey gerek Karabekir Paşa ile uzun uzun görüşmüş, düşünmüş, taşınmış. Fethi Bey'i tercih ettiğini bildirmişti. Karabekir ben diyordu, kendisine orduda yapılması gerekli değişiklikleri ve yenilikleri yazdıkça Fevzi Paşa mevkiinde gözüm olduğunu sanarak bana düşman kesildi. Nihayet başvekil olmamı da çekemedi ve engelledi. Hatıralarım sayfa 213-214. O zaman Asım Gündüz'e böyle diyen Karabekir son kitabında Genelkurmay Başkanı olmayı beklediğini, bu niyetini Mustafa Kemal'e de açtığını itiraf etmektedir. Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 65. Karar sizin. Karabekir İstiklal Harbimiz adlı kitabında da sonradan Anadolu'ya geçenleri Tufeyliler diye anmaktadır. Sayfa 1001. Başlıca hedefi de aziz dostu İsmet Paşa ile pek saydığı Fevzi Paşa. Karabekir İstiklal Harbimizin Esasları adlı ilk kitabında sayfa 182, Fevzi Paşa'nın 1919 Kasım'ında bir kurul üyesi olarak Anadolu'ya geldiği zaman Mustafa Kemal aleyhinde konuştuğunu da ileri sürmektedir. Aynı iddialara İstiklal Harbimizde de yer vermektedir. Sayfa 372-1022. Fevzi Paşa Karabekir'in ilk kitabındaki kendisiyle ilgili iddialar hakkında şöyle demiş. Bu konuşmalarımda Mustafa Kemal için o ağır sözleri hiçbir zaman sarf etmedim. Aktaran Asım Gündüz, hatıralarım sayfa 212. Bu söz doğru mu yoksa İhsan Ilgar'ın sonradan yaptığı bir eklenti mi saptamak zor. Derken İzmir suikastı dolayısıyla tutuklanır, kurucularından olduğu Terakkiberber Cumhuriyet Partisi kapatılır. 1933'te Milliyet Gazetesi'nde Mustafa Kemal'i eleştiren, kendini büyüten 7 mektup yollar. Dipnot 5 Mayıs 1933, 15 Mayıs 1933, 6 mektup. Sonuncu mektup yayımlanmayınca İstiklal Harbimizin esaslarını yazar, sonra da İstiklal Harbimiz adlı hacimli 1104 sayfa kitabı. Dipnot, kitap ilk defa 1933 yılında basılmaya başlanmışsa da yayıncısının 1951 baskısında sayfa 190-192 verdiği bilgiye göre Kılıç Ali'nin ihtarı üzerine yayıncı korkup baskıyı durdurmuş, basılmış formalar basım evinden alınıp imha edilmiş. Oysa öyle ürkülecek, önemsenecek bir kitap değil, olmadığı 1951 baskısından anlaşılıyor. Fali Rıfkı Atay, Karabekir'i boğazına kadar kendisiyle dolu diye tanımlamaktadır. Dipnot Eski Sağ, sayfa 612. Bu tanımı ilk duyduğum zaman irkilmiş ve Fali Rıfkı Atay'a kızmıştım. Ama Karabekir'in yazdığı kitapları okuduktan sonra içim ezilerek Fali Rıfkı Atay'a hak verdim. Çünkü Karabekir yaptığı güzel ve yararlı hizmetlerin şerefiyle yetinmiyor. Milli mücadeleyi kendisinin planlayıp başlattığını iddia ediyor ve bunu kanıtlayabilmek için gerçekleri zorluyor. Geçmiş olayları dayanak göstermeksizin maksadına göre yeniden kurguluyor. Amacı her konuda Mustafa Kemal'den daha önemli, öncelikli ve üstün olduğunu kanıtlamak ve kendisini yüceltmek. Bu yüzden de İstiklal Harbimiz adlı kitabında İstiklal Harbi'ni değil kendini anlatıyor. Doğu cephesi ve kendi etkinlikleriyle ilgili gerekli gereksiz her türlü ayrıntıya yer veriyor. Ama öteki cepheleri ve olayları birkaç kelimeyle geçiyor ya da hiç anlatmıyor. Sanırsınız ki milli mücadele ile ilgili bütün önemli ve hayati olaylar Doğu cephesinde geçmiştir. Öteki olaylar ikincil olaylardır. Başrolde o vardır, ondan başkaları da ikinci derede rol sahipleri ve figüranlardır. Yalnız kendini beğeniyor, sürekli kendini övüyor. İçli dışlı birçok yönü olan bir mücadeleye oturduğu yerden ve uzaktan kumanda etmeye kalkışıyor. Her şeyin mutlaka kendisine de bildirilmesini, her kararın kendisine danışılarak alınmasını, her görüşünün ve teklifinin kabul edilmesini istiyor. Her yazdığında ve söylediğinde bir keramet vehmediyor. Kabul edilmezse öfkeleniyor, kin tutuyor, türlü kuşkulara, kuruntulara kapılıyor, suçluyor. Her olaydan kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor. Hemen herkesi eleştiriyor ama kendisi eleştirilirse çok kızıyor. En çok kullandığı zamir ben. Çoğu dayanaksız olayların gelişimine aykırı ve masala kaçan dedikodu düzeyindeki ifadeleri yüzünden tarih araştırmacıları ancak aktardığı bazı belge ve bilgiler dolayısıyla kitaplarının adını anıyorlar. Fakat görüş ve değerlendirmelerine pek yer vermiyorlar. Karabekir'in iddialarını ise sadece Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleye karşı olan bazı çevreler ciddiye alıp kullanmaktadır. İstiklal Harbi adlı kitabında ilk ihtilal bildirisi niteliğindeki Amasya bildirgesine bildirgenin hazırlanışında bulunmadığı için olsa gerek hiç yer vermemiştir. 1. İnönü Savaşı'ndan 2 cümle sayfa 852, 2. İnönü Savaşı'ndan 9 cümle sayfa 891 ile söz etmektedir. Kütahya-Eskişehir Savaşları'na 2 sayfa sayfa 929-930, Sakarya Savaşı'na 3 sayfa sayfa 933-935, Büyük Taarruz'a 2 sayfa sayfa 1091-1092 ayırmıştır. Bu sayfaların yarısını da çektiği telgraflar ve aldığı cevaplar dolduruyor. Buna karşılık mesela Kars Konferansı'na 24 sayfa ayırmıştır. Sayfa 936-960. İnceleme ve denetleme gezileriyle ilgili olarak verdiği sıradan bilgilerin tam sayamadım ama 100 sayfadan fazla yer tuttuğunu sanıyorum. Gerisi gerekli gereksiz yüzlerce belge ile kendi görüşleri, yorumları, eleştirileri, suçlamaları, devre dışı kalmış olmanın verdiği eziklik içinde geriye dönerek yaptığı bazı eklentiler, çoğu iki kişi arasında geçmiş konuşmalar, tanıksız, belgesiz iddialar ve hatta bir takım basit dedikodular. Başında Mustafa Kemal'in bulunduğu son iki zaferi küçültmek için de sırasını düşürüp bir takım iddia ve söylentilere yer veriyor. Bunları aktaracağım. Kitapları Karabekir'in ufuksuzluğunu, milli mücadeleyi hiçbir aşamasında bütünüyle kavrayamadığını ve değerlendiremediğini, geneli bırakıp ayrıntılarda takılıp kaldığını ve onulmaz bir Mustafa Kemal kompleksi içinde olduğunu göstermektedir. Hizmetinin ve bilgisinin sınırları içinde kalsaydı, kendini her şeyin öncüsü ve yapıcısı gibi göstermek için gerçekleri zorlamasaydı, kendinden başka herkesi küçültmeye kalkmasaydı ne kadar iyi olurdu. Bu yaklaşıp ününe ve anısına daha yakışır. Ben de bu satırları üzülerek yazmak zorunda kalmazdım. 3.2 Başlıca iddiaları. İstiklal Harbimizin Esasları adlı ilk kitabında Karabekir İstiklal Harbi'nin esaslarını 7 maddede toplamış ama ilk 3 maddeyi ele almıştır. Dipnot. Kitap Karabekir'in hakikat üstünde iki manzumesi, Ermeni sorunu hakkında verdiği kısa bir bilgi ve Ermeni esirlerinin gönderdikleri bir mektup ile başlıyor. Kendisine yollanılmış olan bu veda mektubuna Karabekir şöyle bir başlık koymuş: En büyük kumandan. Ama Ermeni esirlerin yolladığı mektupta böyle bir yüceltme deyimi bulunmamaktadır. Ermeniler kendilerini esir alan kol ordunun komutanı olduğu için Karabekir'den en büyük amirimiz diye bahsediyorlar. Sayfa 14. Metin ile başlık arasındaki fark Karabekir'i açıklayan bir anahtardır. İlk madde kitabının ana düşüncesini de belirtmektedir. Milli istiklalimizin tehlikeye gittiğini kimler ne zaman gördü ve ne gibi teşebbüslerde bulundu? Sayfa 18. Karabekir kendi sorduğu bu soruya özetle şöyle cevap veriyor. Wilson prensiplerinin cazip vaatlerine kapılarak harpten bıkan veya mağlubiyetlere giriftar olanlar yani uğrayanlar da Mondros mütarekesini tehalikle yani can atarak kabul ettiler. Fakat bir seneye yakın zamandan beri zaferden zafere koşan Şark ordusunun bir kumandanı sıfatıyla bu tarzdaki mütarekenin hayra delalet etmeyeceğini mütarekenin tebliği anından itibaren gördüm. Sayfa 31. A. Ondan başkaları mütarekeyi can atarak karşılamışlar ama yalnız Karabekir mütareke anlaşmanın içerdiği tehlikeleri görmüş. Gerçek kesinlikle böyle değildir. B. Bütün komutanlar mütareke anlaşmasının içerdiği tehlikeleri görmüşler ve gerekli önlemleri almışlardır. Dipnot. Mondros sayfa 55-60, 64-68, 71-107, 108-159, 221-247. Ali İhsan Sabiz Harp Hatıraların 5. sayfa 7-19. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 46. Fahrettin Altay 10 Yıl Savaş sayfa 151-152. Yüzbaşı Selahattin'in romanı 1. sayfa 242. Mesela Mustafa Kemal'in bu konuda İstanbul'a gönderdiği yazılar ile aldığı önlemlerin bir kısmı 3. bölümün başında verilmişti. Karabekir de elbette mütareke anlaşmasının içerdiği tehlikeleri görmüştür. Ama bu konudaki görüşlerini herhangi bir makama yazmış ve belgelemiş değildir. C. Bir seneye yakın zamandan beri zaferden zafere koşan Şark ordusu ifadesi ise içi boş bir övünmedir. Çünkü Çarlık ordusu Ekim 1917'de savaştan çekildiği için Şark yani Doğu ordusunun karşısında ciddi bir kuvvet kalmamıştı. Hayal peşinde Hazar kıyılarına koşan İran'a giren Doğu ordusu mütareke olur olmaz Kuzeydoğu Anadolu'yu bile Ermenilere bırakarak 1914 sınırının gerisine çekilmek zorunda kalacaktır. 28 Kasım 1918 günü Reşit Paşa vapuru ile Boğaz içine girdiğimiz zaman Büyükdere'de merasimle İngiliz bayrağını çekildiğini gördüğüm dakikada tek dağ başı mezar oluncaya kadar mücadele ederek istiklalimizi kurtarmaya vicdanıma karşı ahdettim ve ya istiklal ya ölüm diye haykırdım. Sayfa 31. Etkili bir sahne. Elbette doğrudur. Sonraki tutumu da bunu kanıtlıyor. Birçok subay ve aydın da herhalde böyle düşünüyordu ki milli mücadele başladı, devam etti ve zaferle sonuçlandı. Ama bu konuda öncelik Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa'nındır. Daha 4 Kasım 1918'de Adana'da buluşur ve milli bir mücadele açılmasının ön esaslarını görüşüp saptarlar. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 28. 29 Kasım 1918'de Zeyrek'te ağabeyimin evinin bahçesinde en yakın aziz arkadaşım Albay İsmet Bey'e İnönü düşüncelerimi şöyle izah ettim. Beni derhal Şark'a iadeye çalış. Ben orada milleti temvir yani aydınlatarak ve onlara yardım ederek memleketin inhilaline yani çöküşüne karşı Şark'ta yeni bir milli Türk hükümeti vücuda getirerek Şark'ı tehlikeden kurtardıktan sonra Garp yani Batı tehlikesi bertaraf edilebilir ve bu suretle mütareke hududu dahiline kalan ana vatanımız kurtulabilir. Müttefiklerin bizimle mütarekeyi kabul etmelerinden bu hudut dahilinde yeni bir cidale yani çatışmaya, savaşa kalkışacaklarını tahmin etmiyorum. Sayfa 32. A. Karabekir'in bu planı sonradan kurgulayıp yazdığı şundan belli ki Yunanlar daha İzmir'e çıkmadıkları ve çıkacakları da o tarihte Yunanlar tarafından bile bilinmediği halde çıkmalarına 6,5 ay varken Garp'taki, Batı'daki tehlikeden söz ediyor. B. Karabekir müttefiklerin doğrudan ya da dolaylı olarak yeniden savaşacaklarını da tahmin etmiyor. Geleceğe pek iyimser ve yalın kat bakıyor. Olaylar şiddetle yanıldığını gösterecektir. 11 Nisan 1919 günü Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini ziyaret ettim. Şişli'deki evinde, hasta yatıyorlardı. Vaziyeti şöyle izah ile kararımı söyledim. Özet. Müttefiklerin Anadolu istilasına kalkışacaklarını ümit etmiyorum. Dipnot. Karabekir şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bu fikri kabul etmiyorlardı. Sayfa 35 dipnot. Zaman Mustafa Kemal'in haklı olduğunu göstermiştir. Bence bu devletler muharebenin fazla devamına muktedir değillerdir. Bence mesele Ermeni ve Rumlarla boğuşmaktan ibaret kalacaktır. Şark'ta Ermeni ordusunu teslimi silaha mecbur ettikten sonra Garp'taki Yunan ordusu teşebbüslerine göğüs gelebiliriz. Evvela Şark teşekküllerini Erzurum'da birleştirerek herhangi bir tehlikeye karşı bir milli taarruz hazırlamayı düşünüyorum. Yani bir milli Türk devleti esası. Yalnız Şark vilayetleri tehlikeye düşerse derhal Erzurum'da bir milli hükümet faaliyete başlar ve ben de milli hükümetin emrinde bir ordu kumandanı olarak Şark'ın müdafasını deruhte ederim, üstlenirim. Tehlike bütün vatan için görülürse çıkacak hükümet yeni bir Türk milli devleti olur ve bizler de bütün vatanın müdafaa vazifesini deruhte ederiz. Derhal ilk fırsatta Şark'taki tehlikeyi bertaraf ederiz. Bütün kuvvetler garba tevcih olunabilir, yani yönlendirilir. Ben bu vaziyette Şark'taki rolümü muvaffakiyetle yapabilirim. Garp meselesi açık kalmıyor. Sizden ricam bir an evvel sizin de Anadolu'ya geçmekliğinizdir. Bunun için derhal sizin de bir vazife ile gelmekliğiniz mümkündür. Eğer mümkün olmazsa hususi bir tarza da gelebilirsiniz. Evvela Erzurum'da toplanalım ve milli hükümet esasını kuralım. Ben Trabzon ve Erzurum'da siz gelinceye kadar bu esası hazırlarım. Mustafa Kemal Paşa, vaziyet size hak verdiriyor. İyi olayım, gelmeye çalışırım. Dipnot. Karabekir bu hususta diyor ki, teklifimin kabulünden Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin bilahare, yani sonra sarf-ı nazar ettiğini, yani caydığını ve bir ay sonra arzusuna rağmen, yani isteğine aykırı olarak İstanbul'dan uzaklaştırıldığını öğrendim. Sayfa 37 dipnot. Karabekir bu iddiasına başlıca dayanak olarak nutuğun 7. sayfasını gösteriyor. Mustafa Kemal nutukta beni istemediğim halde İstanbul'dan uzaklaştırdılar demiyor ki, beni uzaklaştırmak istiyorlardı, bu görevi buldular diyor ve bu fırsattan nasıl yararlandığını anlatıyor. Sayfa 7. Anılarında bunu geniş biçimde açıklar. Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duyduğumu tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış önümde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. Fahri Rıfkı Atay, Atatürk'ün Hatıraları, sayfa 111. Sarılıp öpüşerek veda ile ayrıldım. 12 Nisan 1919'da İstanbul'dan vapura bindim. Sayfa 35-38. A. Kazım Karabekir durumu yanlış değerlendirmeye devam ediyor. Bu tarihte Anadolu'nun belli başlı noktaları çoktan işgal altına alınmıştı. Dipnot. Bu tarihe kadar güneyde işgal edilmiş bazı yerler. İskenderun 9 Kasım 1918, Antakya 3 Aralık, Dört Yol 11 Aralık, Mersin 17 Aralık, Pozantı 27 Aralık, Antep 1 Ocak 1919, Konya 7 Ocak, Çiftehan 3 Şubat, Maraş 22 Şubat, Birecik 27 Şubat, Kozan 7 Mart, Urfa 24 Mart, Antalya 28 Mart, TC kronolojisi. Bir süre sonra Fransızlar savaşacak, İngilizler İzmit'i ateşle koruyacak, Çanakkale için savaşa karar vereceklerdir. Bunları ve öteki olayları 3. ve 4. bölümde gördük. Kısacası mesele öyle Karabekir'in tahmin ettiği gibi yalnız Ermeni ve Pontuslu Rumlar ile boğuşmaktan ibaret kalmamıştır.